Ayrım 9. Ama 833. gece olunca demiş ki, bununla birlikte bugün artık çok geç ama yarın inşallah sana tanımladığının tıpkısı 10 tane elmas vereceğim dedi. Ve gerçekten ertesi sabah delikanlı sarayın bahçesine çıktı. Bir saatlik bir süre geçtikten sonra tümü sultanın gösterdiğine eşit güzellikte güvercin yumurtası büyüklüğünde yontulmuş ve güneşin gözü gibi saf 10 elmas getirdi. Ve ben, efendim beni bunca az şey getirdiğimden dolayı bağışlayın ama gösterdiğin örneğe tam olarak uyan tek elmasım yoktu. Ben de elimdeki 10 elması birden getirmek zorunda kaldım. Sen hoşuna gitmeyeni sonradan atmak üzere istediğini kendin seç diyerek bunları sultana sundum. O da büyük veziriyle birlikte bunları içeren mineden yapılma küçük çekmeceyi açtı ve onların parıltısına ve güzelliğine hayran kaldı. Ve gerçekten bunların onun elinde bulunanına tam anlamıyla benzemesine şaştığı gibi 10 adet oluşuna da çok şaştı. Ve bu şaşkınlığından kurtulup kendine gelince vezirine doğru döndü ve hiçbir söz söylemeksizin ona ne yapmalıyım anlamına gelen bir el hareketi yaptı. Vezir de aynı tarzda ona kızı vermek gerek anlamına gelen bir işaret yaptı. Ve hemen evlenmemiz için gerekli her türlü hazırlığın yapılması için emirler verdi. Hemen oracıkta kadı ve şahitler getirtilerek evlilik sözleşmesi yapıldı. Bu yasal sözleşme yapılır yapılmaz alışılagelen usul gereğince onu bana verdiler. Merasime katılan delikanlıyı sultana benim yakın akrabam olarak tanıttıktan sonra okuma yazma bilmediğimden bu belgeyi benim yerime gözden geçirmesi için ona verdim. Kağıdı baştan aşağı gözden geçirdikten sonra kaidelere ve adetlere uygun olarak yazılmış. İşte şimdi sultanın kızıyla yasal olarak evlenmiş bulunuyorsun diyerek onu bana iade etti. Sonra beni bir kenara çekip bana bütün bunların hepsi çok iyi Mahmut ama şimdi senden bana bir şey vaat etmeni istiyorum dedi. Ben de, hevallahi zaten sana bağışlamış bulunduğum hayatımdan da büyük ne gibi bir vaat beklemektesin benden diye yanıt verdim. Güldü ve bana, Mahmut, sana onun içine girmene ben izin vermedikçe bu evliliğin gereğini yerine getirmemeni istiyorum. Çünkü daha önce yapmam gereken bir şey var dedi. Ben de, işitmek itaat etmektir diye yanıt verdim. Böylece zifaf gecesi gelince sultanın kızının yanına gittim. Ama bu gibi durumlarda kocanın yapması gereken şeyi yapacağıma, duyduğum arzuya karşın bir köşede ondan uzakta oturdum. Güzelliklerinin ayrıntılarına sadece uzaktan bakmakla yetindim. İkinci gecede yine böyle davrandım, üçüncü gecede. Bu arada karımın anası adet gereğince her sabah geliyor ve inşallah bir engel çıkmamış ve bakireliğin kanıtlanmıştır diyerek kızına geçirdiği geceden haber soruyordu. Karım da henüz hiçbir şey olmuş değil diyerek yanıt veriyordu. Bundan dolayı üçüncü gecenin sabahında karımın anası üzüntünün sınırında üzüntü duyarak vay başımıza gelenler. Niçin kocan bize böyle alçaltıcı tarzda davranıyor ve seninle birleşmekten çekiniyor? Bu aşağılayıcı davranış hakkında yakınlarımız ve kölelerimiz ne düşünecekler? Bu çekinmenin itiraf edilmesi güç bir nedene ya da üzücü bir sebebe dayandığına inananlar haklı olmaz mı diye haykırmış. Ve tedirginlikle dolu bu üçüncü günün sabahında meseleyi anlatmak üzere şahın yanına gitmiş. Sultan da eğer bu gecede kızlığını bozmazsa onu boğazlayacağım demiş. Bu haber karım olan genç kızın kulağına ulaşınca gelip bana bildirdi. O zaman delikanlıya gidip durumu anlattım. O da bana Mahmut artık zamanı geldi ama sen onun kızlığını gidermeden önce yine de bir koşul gerek. Bu da eşine yalnız kalınca sağ kolunda taşımakta olduğu bir bileziği sana vermesini ondan istemektir. Onu alır ve hemen bana getirirsin. Ondan sonra yapılması gerekeni yapmak ve kızın anasına ve babasına doyum sağlamak mümkündür dedi. Ben de işittim ve itaat ettim yanıtını verdim. Gece gelip de karımla buluşunca kendisine Tanrı üzerine olsun sen bu gece gerçekten sana zevk ve neşe vermemi istiyor musun dedim. Bana gerçekten bunu arzuluyorum diye yanıt verdi. Yeniden söz alarak öyleyse bana sağ kolundaki bileziği ver dedim. Kız onu sana vermek isterdim ama henüz bir bebekken dadımın bana verdiği bu muska bileziği çıkarıp sana verirsem başıma ne geleceğini bilmiyorum diye haykırdı. Ve bunu söyleyerek kolundan bileziğini çıkardı ve bana verdi. Ben de o anda dışarı çıkıp onu delikanlı dostuma vermeye gittim. Bana benim de beklediğim buydu. Şimdi karının kızlığını bozabilirsin dedi. Ben de karıma sahip olarak kızlığını alıp böylece herkesi mutlu edecek vaadimi yerine getirmek üzere zifaf odasına girdim. Yatağında bütün varlığıyla beni beklemekte olan eşimin yanına ulaştığımda, bilmiyorum kardeşim, bana ne oldu? Bütün bildiğim şey odamın ve sarayımın bir rüyaymış gibi eridiği ve kendimi maymuna sahip olduğumda onunla gittiğim yıkık evin içinde açık havada yatar bulduğum. Ve sırtımdaki zengin giysiler yok olmuş, eski sefil paçavralar içinde yarı çıplak durumdaydım. Ve her renkten kumaş parçalarıyla yamalmış eski gömleğimi, derviş sopamı ve bir tahılcının kalburundaki delik sayısı kadar bitle dolu sarığımı tanıdım. Bunun görünce kardeşim olup bitenin anlamını hiç kavrayamadım ve kendi kendime ya Mahmut sen uyanık mısın uyur durumda mısın? Rüya mı görüyorsun yoksa gerçekten dilenci derviş Mahmut musun diye sordum. Aklımı başıma tümüyle devşirince bir zamanlar maymunu yaparken gördüğüm gibi ayağa kalkıp silkindim. Ama evvelce nasılsam öyle başka bir şey olmaksızın fakirin oğlu fakir olarak kaldım. O zaman ruhum üzüntü içinde ve zihnim berbat halde, nereye gittiğimi bilmeksizin, beni bu duruma sokan anlaşılmaz bahtı düşünerek avare avare dolaştım. Böyle dolaşırken pek kalabalık olmayan bir sokakta, küçük bir halı üzerinde yere oturmuş, önündeki küçük bir hasırda çeşitli sihirli eşyanın ve yazıların bulunduğu berberi bir mağribi gördüm. Ve ben bu karşılaşmadan mutlu, bahtımı okuması ve yıldızımı belirlemesi maksadıyla mağribinin yanına yaklaştım. Kendisine selam verdim. O da selamımı iade etti. Bağdaş kurarak onun karşısında yere oturdum ve benim için görünmeyenlere danışmasını ondan rica ettim. Bunun üzerine mağribi içinden keskin bıçakların geçtiği sezilen gözlerle bana bir süre baktıktan sonra "Ey derviş, kötü bir talihle eşinden ayrılmaya kurban edilmiş olan kişi sen misin?" diye sordu. Ben de "Hevallahi, hevallahi, ta kendisi" diye haykırdım. Bana, ey zavallı, senin 5 gümüş dirheme satın aldığın ve bir anda zarafet ve güzellik sahibi bir delikanlıya dönüşen maymun, Adem oğulları arasından bir Adem değildi. Ama kötü dualı bir ecinliydi. Seni sadece kendi gayelerine ulaşmak için kullandı. Bil ki gerçekte epey zamandan beri senin evlenmiş bulunduğun sultanın kızına aşıktı. Ama tüm gücüne karşın kızın üzerinde bir tılsımlı bilezik bulunduğu için ona yaklaşamıyordu. Bu bileziği elde etmek ve zarara uğramaksızın sultanın kızına sahip olmak için seni kullandı. Ama benim, efendimiz, Tanrı'nın dua ve barışı üzerine olası Süleyman'ın yasalarına karşı gelmiş bulunup, zina ürünü ecinlilerden biri olan bu kötü kişinin tehlikeli gücünü kırmak için bir ümidim var dedi. Ve böylece konuşarak, mağribi eline bir kağıt aldı ve bunun üzerine karmaşık harfler çizdi ve ey derviş, bahtının yüceliğinden endişe etme ve sana işaret edeceğim yere git. Orada bir takım kimselerin geçmesini dikkatle gözet. Sana onların başı gibi görünen birine rastlarsan bu mektubu kendisine ver, o senin arzularını yerine getirecektir diye onu bana verdi. Sonra da bana sözü edilen yere gitmem için gerekli bilgileri verdi. Ve de bana ödeyeceğin ücrete gelince, bunu bahtın tamamlandığı zaman bana ödersin diye ekledi. O zaman ben mağribiye teşekkür ettikten sonra mektubu aldım, bana işaret etmiş olduğu yöne doğru yola çıktım. Bu maksatla bütün bir gece ve bütün bir gün yürüdüm. Sonunda tüm varlık olarak gözün görmediği, Tanrı'nın ve vahşi otların bulunduğu tenha bir yere ulaştım. Orada oturup sabırsızlıkla başıma gelecekleri bekledim. Yöremde gözümün göremediği gece kuşlarının uçuşunu andırır kanat sesleri duydum. Ve yalnızlık korkusu yüreğimi titretmeye başladı. Gecenin ürküntüsü ruhumu doldurdu. Tam o sırada birdenbire belli bir uzaklıkta kendiliklerinden bana doğru yönelmiş gibi görünen büyük miktarda meşaleler gördüm. Hemen sonra onları taşıyan elleri fark ettim ama bu ellere sahip olan kişiler gecenin karanlığında kalmışlardı ve gözlerim onları göremiyordu. Sahipsiz ellerin taşıdığı sonsuz miktardaki meşaleler ikişer ikişer böylece önümden geçti. Sonunda büyük miktarda ışıkla çevrili, tahtında oturan ve görkemli bir giysiye bürünmüş bir şah gördüm. Bu şah önüme gelince bana baktı ve dizlerim korkudan bükülürken beni inceledi ve dostum berberi mağribinin mektubu nerede dedi. Ben de yüreğimi berkittim, ilerleyerek mektubu kendisine verdim. Mektubu açtı ve mevkip durduğu bir sırada okudu. Ve göremediğim birisine ya atraş buraya gel diye bağırdı. Ve baştan aşağı donanmış bir ulak hemen gölgeden çıkarak ilerleyip şahın önünde yeri öptü. Şah da ona hemen Kahire'ye gidip falan ecinliği zincirle ve gecikmeksizin bana getir dedi. Ulak buyruğa uydu ve o anda gözden kayboldu. Bir saat sonra göze korkunç görünen ve yüzü nefret saçan zincirlenmiş delikanlı ile birlikte geri döndü. Şah ona, "Ey alçak, bu Adem oğlunu lokmasından neden mahrum ettin ve lokmayı neden kendin yuttun?" diye haykırdı. O da, "Lokmaya henüz dokunulmamıştır ve onu hazırlayan da benim," diye yanıt verdi. Şah, "Senin hemen tılsım bileziği bu Adem oğluna geri vermen gerekiyor, yoksa benimle işin var," dedi. Ama inatçı bir domuz olan Ecinli, kibirle, "Bilezik benimdir, benden başka hiç kimse ona sahip olamaz," diye yanıt verdi. Bunu söylerken ağzını fırın gibi açıp bileziği yuttu. Bunu gören gecelerin şahı kolunu uzatıp Ecinli'nin gırtlağını sıktı ve onu bir sapan gibi fır döndürerek ve "Bu sana dersini verecektir," diye haykırarak yere fırlattı. Ecinli'nin enini boyuna kattı. Sonra meşale taşıyan ellerden birine bu cansız bedenden bilezik muskayı çıkarıp bana vermesini buyurdu. Bu buyruk hemen orada yerine getirildi. Ve kardeşim, bu bilezik elime geçer geçmez derhal şah ve bütün mahiyeti... Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 834. gece olunca demiş ki, "Ve kardeşim, bu bilezik elime geçer geçmez derhal şah ve bütün mahiyeti gözden kayboldu ve kendimi zengin giysilerime bürünmüş sarayımın ortasında tam da eşimin bulunduğu odada gördüm. Ve onu derin bir uykuya dalmış buldum. Ama bileziğini koluna takar takmaz uyandı ve beni görerek bir sevinç çığlığı kopardı. Ve ben hiçbir şey olmamış gibi onun yanına uzandım. Geri kalanı, ey kardeşim, Müslüman inancının sırrıdır. Ertesi sabah anası ile babası benim ortadan yok olduktan sonra dönüşümü öğrenmekle sevincin sınırına ulaştılar ve sevinçleri öylesine büyüktü ki kızlarının bekaretinin giderilip giderilmediğini öğrenmek üzere bana soru sormayı unuttular. O zamandan sonra hepimiz barış, uyum ve dirlik içinde yaşadık. Evlenmemden bir süre sonra amcan olan karımın babası sultan erkek çocuk bırakmadan öldü. Ben onun büyük kızıyla evli bulunduğumdan tahtını bana bıraktı. Ben de şimdi neysem o oldum kardeşim. Ve Tanrı yüceler yücesidir. Biz ondan geliyoruz, ona gideceğiz," demiş. Sultan Mahmud yeni dostu Derviş Sultan'a öyküsünü böylece anlattıktan sonra onu bu denli garip bir serüveni duymuş olmakla çok şaşırmış görünce kendisine, "Şaşma kardeşim, çünkü yazılan başa gelir ve hiçbir şey her şeyi yaratan Tanrı'nın iradesi için imkansız değildir. Ve şimdi senin gözlerinde küçülmekten korkmaksızın yaşamama sırf bir teselli olsun diye ve rütbe ve değer itibarıyla benden aşağı olmadığına inanman için mütevazi kökenimi ve tüm gerçeği sana açıkladığıma göre tam bir rahatlıkla benim dostum olabilirsin. Çünkü bu anlattıklarımdan sonra senin karşında kibirlenmeye hakkım olmadığını sanıyorum kardeşim," demiş. Sonra da, "Ve senin durumun benimkinden de düzgün olsun diye seni büyük vezirim olarak atıyorum. Böylece sen benim sağ kolum ve eylemlerimin danışmanı olacaksın. Senin haberin olmadıkça ve ön onayın bulunmadıkça hiçbir karar alınmayacaktır," diye eklemiş. Sultan Mahmud gecikmeksizin ülkesinin emirlerini ve ileri gelenlerini çağırtmış ve onlara Derviş Sultan'ı büyük veziri olarak tanıtmış ve kendi eliyle ona bir onur urbası giydirmiş ve ona saltanat mührünü emanet etmiş. Yeni büyük vezir hemen o gün divanı toplamış ve böylece bunu izleyen günlerde görevlerini ve yükümlülüğünü öylesine bir adalet ve tarafsızlıkla yerine getirmiş ki işlerin bu yeni durumundan haberli olan kimseler ülkenin en uzak köşelerinden onun yargısını sağlamaya ve kendisini yüksek bir yargıç bularak anlaşmazlık hallerinde karar ve hükümlerini almaya gelmişler. O da kararlarında öylesine bir bilgelik ve ılımlılık göstermiş ki haklarında aykırı karar aldıklarının bile minnet ve tasvibini kazanmış. Boş zamanlarına gelince bunları kendisinin ayrılmaz arkadaşı ve her bakımdan denenmiş dostu olduğu sultanla samimiyet içinde geçirir olmuş. Böylece günün birinde Sultan Mahmud karamsarlığa kapılarak dostunu bulmaya gitmiş ve ona, "Kardeşim ve vezirim, bugün yüreğim daralıyor ve ruhum çöküyor," demiş. Arabistan'ın eski hükümdarı olan vezir de, "Ey zamanın şahı, sevinçler de kederler de bizdedir. Onları salgılayan da kendi yüreğimizdir. Ama çoğu zaman eşyanın dış görünüşleri mizacımızı etkiler. Sen bugün yoksa gözlerini eşyanın dış görünüşüne mi kaptırdın?" diye sormuş. Sultan da, "Ey vezirim, bugün gözlerimi hazinemdeki mücevherlere daldırdım. Ve yakutların, zümrütlerin ve gök yakutların ve her renkten değerli taşların her birini ayrı ayrı ellerime aldım. Ama artık onlar bana zevk vermez oldular ve ruhum kederlendi ve yüreğim daraldı. Sonra hareme girdim ve beyaz, esmer, sarışın, kızıl saçlı, tombul, zayıf tüm kadınlarımı gözden geçirdim ama hiçbiri kederimi dağıtmada başarı sağlayamadı. Sonra ahırlarımı gezdim, atlarıma, kısraklarıma, taylarıma baktım. Ama onların tüm güzellikleri gözümün önünde kararan dünyanın tüllerini ortadan kaldıramadı. Şimdi ey bilge vezirim, duruma bir çare bulasın ya da onu iyileştiren sözleri söyleyesin diye seni bulmaya geldim demiş. Vezir de sözünü edip de bir türlü birlikte gidip göremediğimiz delilerin sığınağı olan Maristan'ı bir ziyarette bulunmaya ne dersin? Gerçekten düşünüyorum ki deliler bizimkinden değişik algılaması olan kişilerdir ve eşyalar arasındaki ilişkileri deli olmayanların asla ayırt edemediği şekilde görürler ve garip düşlemeleri vardır. Belki de bu ziyaretimizle ruhuna ağırlık veren hüzün kalkacak ve göğsün ferahlayacaktır demiş. Sultan da pekala vezirim. Hadi gidip Maristan delilerini ziyaret edelim diye yanıt vermiş. O zaman sultan ve veziri olan eski derviş sultan yanlarına hiçbir maiyet almaksızın saraydan çıkmışlar ve durmaksızın delilerin barındığı Maristan'a kadar yürümüşler. İçeri girip orayı tümüyle ziyaret etmişler ama içeride gardiyanlarla anahtarcı başından başka hiç kimse bulamayıp çok şaşırmışlar. Delilere gelince onların ne gölgeleri ne de kokuları varmış. O zaman sultan anahtarcı başıya nerede bu deliler diye sormuş. O da vallahi efendim epey bir zamandan beri onları biz de görmüyoruz ve bu yokluğun nedeni bu Allah'ın yarattıklarında genel olarak düşünme yeteneğini zayıflamış bulunmasıdır kuşkusuz diye yanıt vermiş. Sonra da bununla birlikte ey zamanın şahı sana epey bir zamandır burada bulunan ve bize yüksek rütbeli kimseler tarafından ard arda yollanan ve küçük büyük kim olursa olsun hiç kimseyle görüştürülmemeleri istenen 3 deliyi gösterebiliriz demiş. Ve de bunlar hiç kuşkusuz büyük bilginlerdir. Çünkü boyuna kitap okurdururlar diye eklemiş. Sultanla veziri ayrılmış bulunan bir hücreye götürmüş, onları oraya sokarak saygıyla yanlarından ayrılmış. Sultan Mahmut ve veziri de duvara zincirle bağlanmış 3 genç adam görmüşler. Bunlardan biri okurken diğer ikisi dikkatle onu dinliyormuş. Üçü de yakışıklı ve gösterişliymiş ve hiçbiri akıl kaçıklığı ya da delilik belirtileri taşımıyormuş. Sultan arkadaşına dönmüş ve ona ''Vallahi ey vezirim, bu 3 gencin başına gelenler şaşırtıcı birer olay, öyküleri de garip birer öykü olmalı.'' demiş. Sonra onlara dönerek ''Gerçekten delilik nedeniyle mi bu Maristan'a kapatıldınız?'' diye sormuş. Onlar da ''Yo vallahi, biz ne deli ne de kaçığız ey zamanın şahı. Budala ve sersem de değiliz. Ama bizim serüvenlerimiz öylesine garip ve öykülerimiz öylesine olağan dışıdır ki, eğer iğneyle gözün iç köşesine yazılmış olsa onu çözmeye yeteneğini olanlar için sağlıklı bir ders oluştururdu diye yanıt vermişler. Sultan da, vezir de bu sözleri duyunca zincirlenmiş 3 genç adamın karşısında yere oturmuş ve onlara kulaklarımız açık ve sizi dinlemeye hazırdır demişler. Kitap okumakta olan ilki demiş ki, birinci delinin öyküsü. Meslek bakımından ey efendilerim ve başımın taçları, ben İpekçiler Çarşısı'nda daha önce babam ve büyük babamın olduğu gibi bir tacirdim. Mal olarak da her türden ve her renkten ama fiyatı daima yüksek Hint mallarından başkasını satmazdım. Bunları büyük tacirlerin adetlerine uygun olarak aşırı bir kar ve menfaat sağlayarak alır satardım. Günün birinde adetim gereği dükkanımda otururken bana hayırlı sabahlar dileyip beni selamlayan yaşlı bir soylu kadın çıka geldi. Ben de onun selamlarını ve iltifatlarını iade ederken gelip tezgahımın yanına oturdu ve ''Efendim, Hint kökenli özgün kumaşların var mı?'' diye sorarak söze girişti. Kendisine ''Evet hanımım, dükkanımda sizi tatmin edecek kumaşlar var.'' diye yanıtladım. O da ''Bu kumaşlardan birini çıkarıp bana gösterin de fikir edineyim.'' dedi. Ayağa kalktım ve onun arzusuna uyarak kumaş dolabından yüksek fiyatlı bir Hint kumaşı parçası çıkarıp önüne koydum. Onu eline aldı ve inceledikten sonra güzel bulup çok beğendi. Ve bana, efendim bu kumaş kaça dedi. Kendisine 500 dinar diye yanıt verdim. Hemen kesesini çıkardı ve avcuma 500 altın dinar saydı. Sonra kumaş parçasını alıp yoluna gitti. Ben de, ey sultan efendimiz, ona bu para karşılığında bana 150 dinara mal olmuş bulunan bir kumaş satmış oldum. Tanrı'ya da sağladığı hayırlar için teşekkür ettim. Ertesi gün yaşlı kadın yeniden geldi. Benden bir diğer kumaş parçası istedi ve aynı şekilde 500 dinar ödeyip satın aldığı şeyle birlikte çekip gitti. Daha ertesi günde benden bir Hint kumaşı almak için geri geldi. Ve parasını sayıp gitti ve Sultan Efendimiz birbirini izleyen 15 gün aynı şekilde mal alıp para saydı. 16. günde onun her zamanki gibi çıkıp geldiğini ve yeni bir parça seçtiğini gördüm. Tam bana ödeme yapacakken kesesini yanına almamış olduğunun farkına vardı ve bana ya Havace. Havace dilimize hace veya hoca şeklinde geçmiş olan ve çelebi anlamına da gelen sözcüğün Arapçası. Kesemi evde unutmuş olmalıyım dedi. Ben de ya Setti, acelesi yok. Sen bana bu parayı yarın ödesen de olur. Ödemesen de başınla beraber diye yanıt verdim. Ama o parasını ödemediği malı alamayacağını söyleyerek itiraz etti. Ve ben de kendi bakımımdan kendisine birkaç kez tekrarlayarak dostluk adına ve şahsına duyduğum saygı nedeniyle alıp götürebilirsin dedim. Ve karşılıklı olarak aramızda bir nezaket yarışı başladı. O reddediyor, ben vermek istiyordum. Çünkü efendim onun sırtından bunca kazanç sağladığımdan böyle davranmam uygun düşüyor ve ona gerekirse bir ya da iki parçayı borç olarak vermeye hazır bulunuyordum. Sonunda kadın bana ya Havace, görüyorum ki biz böyle sürdürürsek asla anlaşamayacağız. Oysa sen malının bedelini almak üzere benimle birlikte eve gelmek lütfunda bulunsan anlaşmamız çok kolay olurdu dedi. O zaman ben buna karşı çıkmak istemeyerek ayağa kalktım, dükkanımı kapayıp onu izledim. Ve o bana öncülük ederek ben de onu 10 adım geriden izleyerek evinin bulunduğu sokağın başına kadar yürüdük geldik. Kadın o zaman durdu ve bağrından bir mendil çıkararak bana senin bu mendille gözlerini bağlamama izin vermen gerek dedi. Ben de bu garip öneriye pek çok şaşırarak bunun nedenini sordum. Bana çünkü içinden geçeceğimiz sokakta kapıları ardına kadar açık olan evler, kapı artlarında da yüzü açık oturan kadınlar vardır. Böyle olunca belki de bakışların evli ya da genç kız olan bu hatunların üzerine düşer. Yüreğinde de bir aşk serüvenine kapılabilir, sonra hayatın zehir olur. Çünkü kentin bu mahallesinde en dindar bir sofuyu bile baştan çıkarabilecek kadar güzel çehreli pek çok kadın ve kız vardır. Ben de senin yürek selametin için çok korkarım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.